Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Montaj insanlık ve ucuz dindarlık olarak isimlendirdiğimiz takiyye yapmayı, bunun dindeki yerini ele aldığımız bir ders yapıyoruz. Bunu anlayabilmek için pek çok konuyu irdelememiz gerekir dedik. Bu irdelememiz gereken konulardan birisi de azimet ve ruhsat konularıdır. Azimet ve ruhsat aslında her gün 10 defa, 50 defa karşılaştığımız ama adını kullanmadığımız, bilgisini bildiğimiz ama ismini vermediğimiz, veremediğimiz hususlardandır. Mesela hasta bir Müslümanın oturarak namaz kılması, Ramazan-ı Şerif'te kadınların muayyen günlerinde oruç tutmamaları bir ruhsat konusudur. Bu ruhsat konusu bizim özellikle takiyye konusunu, yani Müslümanın kendisini güvenceye almak için içindekinin dışında bir kimlikle görünme arzusunu, buna takiyye diyoruz, deniyor. Bu mefhumu nereden ilgilendiriyor? O hususa işaret ederek daha sonra azimet ve ruhsat konularının fıkıhtan nasıl algılanacağına gelelim. Şimdi takiyye çok basit, yüzeysel iş, anlatımla anlattığımızda takiyye nedir? Müslüman diniyle, imanıyla, muamelatıyla ilgili bir konuda kimlik inkarında bulunuyor. Kimlik inkarı ne demektir? Aslında Allah'ın o hükmünü biliyor. O hükmün doğru olduğuna, imanıyla ilgili olduğuna da inanıyor. Mesela, hırsızlığın dindeki cezası kol kesmektir. Bunu bu şekilde biliyor. Bu konuda ayet olduğunu da biliyor, inanıyor. Herhangi bir tereddüdü de yok. Fakat bir toplantıda hırsızın kolunun kesilmesi diye bir hüküm söz konusu konuşulduğunda, o toplantıda Müslüman olmayanlar, işte laiklik penceresinden insanlığa bakanlar, kafirler, mülhitler var. Bu herkesten önce kalkıyor, olmaz canım, hırsızın kolu kesilir mi diyor. Bunu baş başa kaldığında iki Müslüman, niye böyle dedin sen ya, Maide suresinin ayetini duymadın mı? Kardeşim öyle ama bunu biz, hırsızın kolunu kesmek doğrudur diyecek olsak, bu adamlar bizim şeriatçı olduğumuzu anlarlar. Ne olur o zaman? Hizmetlerimizi yapamayız. Veyahut da filanca engelle karşılaşırız. Demek öyle bir engel. Bu eylem bir takiyye eylemidir. Kimliğini, inancını, aslında olması gerektiğine inandığın şeyi gizliyorsun başka bir kimlik ortaya koyuyorsun. Burada bunun dindeki adı münafıklıktır. Yani وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, yani arkadaşları, oradaki şeytanlar arkadaşlar, baş başa kaldıklarında, ya biz Muhammed'le beraber değiliz, sizinle beraberiz. Alay ettik onlarla, namazla alay ettik. Yoksa biz namaz kılacağımız yok, deyiverirler. Allah buyuruyor bu. Münafıklıktır. İçindekini ters yansıtmak. Böyle bir şey Müslümandan beklenemez. Müslüman böyle bir uygulama yapamaz. Yapmaz. Bunun binlerce örneğini ne yazık ki görüyoruz. Yakın tarihin konularından biri olarak başörtüsü meselesi mesela. Esasen başının açılmasına, dar bir kıyafetle o ortamda bulunmasına Müslüman olarak razı değil. Şiddetle tepki gösteriyor. Ama bakıyorsun ki başörtü açmakta sakınca olmayacağını söylüyor. Öyle yapıyor. Evet evet, eğitim uğruna baş açılmalıdır. Bu furuattan bir meseledir diyebiliyor mesela. Bu bir takiye yöntemidir. Bu takiye Şia mezhebinde, daha önce temas ettiğimiz, sırf bu yüzden de Şia konusunu gündeme getirmek zorunda kaldık. Şia neden ortaya çıktı? Geniş geniş bunu anlattık ki buna tevessül eden Şia'nın gizli bir örgütlenme ile İslam toprağı içerisinde ancak ayakta kalabileceği için takiye yöntemini Müslümana uyguladı. Yine Müslümanların içinde gizli bir örgütlenme mantığıyla bulunmak isteyenler ancak takiye yöntemine başvurabilirler diyeceğiz sonunda. Bunu diyebilmek için Şia'yı da, Şia'nın ortaya çıkışını da, Ehl-i Sünnet'in neden Ehl-i Sünnet olarak anıldığını da uzun uzun burada mütalaa ettik. Burada verdiğimiz bu örneklerde, bizim işte başörtü örneğinde herhangi bir şekilde anlaşılmayacak bir konu yok. Ama Şia'nın takiye uygulamasında daha büyük risk ve daha çirkin bir yüz vardır. Nedir o? 100 sene bir Şii Müslümanla 100 sene komşuluk yapsan, onun gerçek yüzünü hiçbir zaman tanıman mümkün değildir. Bu zaviyeden, özellikle bu zaviye kelimesini teekit ederek söylüyorum, bu zaviyeden bakıldığında, Şiilik gizli bir örgütlenmenin adıdır. Ama bu zaviyeden bakıldığında. Çünkü takiye, Şiilikte imanı gerektiren konulardan birisidir. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübî diye sayar gibi takiyye diye bir madde sayılıyor. Yani bir kul adeta takiyye yaptığı kadar iyi Müslüman olur demeye getiriliyor. Bu nedenle Şiiliği tanımak, Şiiliğin yatırım ve çalışma alanlarını bilmek bu zaviyeden bakıldığında çok önemli. Şii takiyyeyi kime karşı yapıyor? Aslında Ebu Bekir radıyallahu anha lanet ettiği halde senin yanında radıyallahu anh diyor. Çünkü Ebu Bekir düşmanlığı seninle ticaret yapmasına engel olabilir. Sen ona apartmanda ev kira vermeyebilirsin. Bu mantık, bu idrak, Şiiliği, Ehl-i Sünnet'in yanında gizli bir örgüt uslubuyla tutmaya sevk etmiş. Netice olarak. Bu da gösteriyor ki biz takiye konusunu çözdüğümüzde 1000 seneden fazla bir zamandan beri Şiiliğin ve Sünniliğin neden kafirlerin önünde bile buluşamadığını anlarız. Neden birleşmenin mümkün olmadığını anlarız. Sünni olmak İslam'ın cephesinde olmaktır. Şiilik ise neresinde olduğunun bilinmemesidir. Çünkü Şiilik sadece Safevilerin Yavuz Selim'e karşı diş göstermesinden ibarettir. O en basiti, Şiiliğin gösterdiği dişin en küçük dişi, ön ısırma dişlerinden biri belki o. Daha büyük noktadan bakıyoruz. Burada takiye, daha sonra göreceğiz inşallah bu azimet ve ruhsat konusundan geçip, bir dahaki dersimizde zor kullanılmış olma, zor altında kalma, ölüm tehdidinde kalmanın şeriat açısından nasıl ele alındığını göreceğiz. Ondan sonra da takiyenin hükümlerine ve pratiğine inşallah temas edeceğiz. Şimdi takiye, Kur'an-ı Kerim'in Müslümana gösterdiği bir hile yöntemidir. Müslüman eğer bir can tehlikesi yaşıyorsa ve Müslümanın göreceği tehlike dalga dalga diğer Müslümanlara zarar verecek bir durumda ise, Müslüman bir takım tavizler, sözlü tavizler verebilir. Kafirlerin işte paskalyasına katılabilir. Ama kafire karşı verilen tavize, kafirden içteki kimliği gizlemeye takiye denir. Şia bunu ucuz dindarlık yaparak Müslümana karşı uygulamaktadır. Müslümandan kendini gizliyor. Dolayısıyla kafirler için getirilmiş bir ruhsat, kafirler için konmuş bir açılım, Müslümana karşı uygulandığında, o zaman kafir, Müslüman, Müslüman, kafir gibi bir denklem kurulabiliyor. Demek ki birilerinin zihninde. Bu sebeple biz takiye konusunu basit bir kavram olmaktan çıkarıp velâ ve berâ konusunu, ehl-i sünnet kimdir, dost düşman nedir, ne kadar düşmanlık, ne kadar dostluk, bunların ölçüleri nelerdir gibi başlıklar altında da inceleme ihtiyacı hissettik. Çünkü görünürde bir takiye yaptı yapmadı anlaşılıyor. Ama öbür taraftan dostun kim, düşmanın kim ayrımında büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Bu sebeple takiye dinin ruhsatlar bölümündedir. Bugünkü dersimiz azimet ve ruhsat konusunu işleyecek dedik. Takiye dinin ruhsatlar bölümündedir. Bu ruhsatlar ele alınırken ruhsat olmayan şeyler de ele alınması gerekiyor. Bu sebeple bir ara başlık açtık. Bu ara başlığa azimet ve ruhsat başlığı adını koyduk. Dinin azimeti ve ruhsatı vardır dedik. Her Müslüman, Müslümanlık sürecini işletirken, 10 sene, 50 sene, Allah ne kadar lütfettiyse, muhakkak ya azimet olan bir iş yapmaktadır, ya ruhsat olan bir iş yapmaktadır. Yaşıyorsan eğer, ya gündüz yaşıyorsundur, ya da gece yaşıyorsundur. Ne gündüz yaşıyorum, ne gece yaşıyorum diye bir ifade olmaz herhalde. O zaman yaşamıyorsun sen. Toprağın altında gündüz de yok, gece de yoktur. Din, ya azimetler boyutuyla yaşanır, ya da ruhsatlar boyutuyla yaşanır. Azimetler Allah tarafından konduğu gibi, ruhsatlar da Allah tarafından konur. Çünkü azimet, dinin orijinal şeklidir. emredilen şeklidir. Ruhsat ise şarta göre taviz verilen ya da genişletilen bölümünün adıdır. Allah'ın koyduğu bir dini, şeriatı, kulları istedikleri gibi esnetemezler. Eğer esnetirlerse, yani din koyan Allah, ama dine şekil veren de kullar, böyle bir şey olursa, o zaman bunun adına Hristiyanlık denir, Yahudilik denir. Onlar da ne yaptılar? Allah'ın koyduğu dini kendilerine göre şekillendirdiler. Böyle olması uygundur dediler. Allah da dinini aldı. Önce Yahudiliği, ondan sonra da Hristiyanlığı aldı. Eğer Müslümanlar da Allah'ın koyduğu dini, dinin azimet yönünü, yani orijinal boyutunu, Müslümanlar kendileri yönlendirmeye kalkarlarsa, bu kaldırılma sürecindeki Hristiyanlık demektir. Bu sebeple takiyye dinin ruhsatlarından bir ruhsattır. Çünkü dinin azimeti Müslümanın göğsünü gere gere ben Allah diyorum demesidir. Muhammedun Resulullah diyorum demesidir. Muhammedun Resulullah demesen de olur sözü belki ruhsat olabilir. Ruhsat olabilir. Orijinali bunun La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diye göğsünü kabartmaktır. Boynun bükük, La ilahe illallah yeter demek bir ruhsatı gerektiriyor. Bu ruhsatı Allah verebilir. Peygamberi onun adına verebilir. Onlar böyle bir ruhsat vermediler ama biz uygun gördük diyemezsin kimse. O zaman Beytül Makdis'teki hahamların biz de böyle uygun gördük demeleri gibidir. Beytül Makdis'teki hahamlar ne yapıyorlar? Faiz haramdır dediler. Peki, ey haham abi, dışarıda sen faiz alıyordun, Beytül Makdis'te haramdır. Tevrat'ın aslı burada yazılı. Orada Tevrat yok ki niye haram olsun dediler. Ne yaptılar? Kendileri bir ruhsat biçtiler. Esneme boyutunu kendileri belirlediler Tevrat'a. Bu bile bile Tevrat pazarlamaktı. Allah'ın dinini yontmaktı bu. Bu yontma dinin kaldırılma nedeni oldu. Bir Müslüman Allah'ın şeriatında hırsıza takdir edilen ceza kol kesmektir. Maide suresinde Allah'ın hükmü gayet açıktır der. Bunu gizleyebileceği bir yer olabilir mi diye sorduğumuzda olabilir. Ama bu olabilir yerleri Allah belirlemeli. Peygamberi göstermeli. Eğer Maide suresini ve o suredeki faqta'u eydiyehuma ayetini Allah indirecek ama bir okuldaki din dersi öğretmeni, bir camideki imam efendi veya bir yazar veya bir Müslüman kendisine sorulduğunda tayin çıkması endişesinden dolayı yahut da ayıplarlar beni endişesinden dolayı aslında öyle ama bu asra uymuyor deyip Allah'ın faqta'u eydiyuhuma ayetini hırsıza takdir buyurduğu cezayı utanılacak, sıkınılacak, gizlenmesi gereken bir konu gibi gördüğü zaman bir ruhsat kullanıyor demektir. Çünkü dese ki hakikat ben de bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne demek hırsızın kolunu kesmek? Bu ayeti Kur'an'dan kaldıralım dese bir sorun yok. Neden? Kur'an müminlerin kitabı çünkü. O böyle düşünmekle müminlerden olmadığından, çünkü ümmeti Muhammed ne icma etmiştir? Bu Allah'ın kitabından tek bir kelime inkar eden kafirdir. İmam Şafii'nin içtihadında bir harf inkar eden de kafirdir. El hak o daha doğrudur. Çünkü Kur'an mütevatirdir. her kelimesi mütevatirdir. Bu mütevatirlik düzeyindeki kitabın bir kelimesini inkar eden kafirdir. Fakta'u eydiyehuma, kollarını kesin. Yani bileklerinden kesin kollarını, iki kelimedir. İki kere kafir olmuş olur adeta. Dolayısıyla ben inanmıyorum, böyle şey olur mu ya? Hırsın kolu kesilir mi? Deyip bir itiraz ettiği zaman bir sorun yok. Hiçbir sorun yok hem de. Neden? Çünkü biz müminler arası bir sorunu konuşuyoruz. Bu ifadeyle beraber müminlik bittiğinden hürdür, yani konuşabilir. Ama mümin olduğunu söylediği halde bir insan evirip çevirip kıvırıp ya işte filan yapınca, aslında şey bir mezhep varmış herhalde, o mezhepte kesmesek de olur diyormuş filan deyip Anadolu ifadesiyle kıvırdığı zaman sözünü, çehresini kıvırdığı zaman, bu bir ruhsattır. Yani ben böyle düşünüyorum, iman ediyorum hırsızın kolunun kesilmesi gerektiğine, ama bunu burada söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorsun? Ya ayıplayacaklar beni. Ya da işte dünürlerim rahatsız olacak. Bir sebep, herkesin kendine göre bir sebebi var. Bu sebeplerin ne kadarı makul bir sebeptir? İkrah dediğimiz, yani müminin zorda kalması gibi bir konu ortaya girdiğinde bunu konuşacağız. Yani zor neye deniyor şeriatta? Zor altında, baskı altında olmak neye deniyor? O zaman konuşacağız. Yani bir Müslüman tutulmuş, Afganistan'da, Çeçenistan'da yakalanmış, Guatemala'ya götürülmüş, işkence altında tutuluyor. Sen ne düşünüyorsun deniyor. Taliban'ın kol kesmesi hakkında ne diyorsun deniyor. Sen de öyle düşünüyor musun diyor. Orada Guatemala'da tarihin en ağır işkenceleri altında, maymuna yapılmayacak işkenceler altındaki bir Müslüman, ya ben ne düşüneyim öyle, Taliban zaten zalimin teki ya, lanet olsun adamlara diyor. Niye böyle yaptın dediğimizde de, Guatemala'da baskı altındaydım, görmediniz mi diyor. Bu makul kabul edilebilir. 5 yıldızlı bir otelde, lordlar toplantısında bir beyefendiye, sen ne düşünüyorsun dendiğinde, hiç yakıştıramıyorum yani, olması uygun değil diyor. Neden? Baskı altındaydım diyor. Likör bardaklarının biri gelip biri gidiyordu, çok feci, kafama kırılacak o bardaklar zannettim. Demesi herhalde baskı, ikisini de baskı olarak isimlendirirsek, baskı kelimesini sözlüklerden silmek lazım o zaman. Ne baskıdır, ne zulümdür, zaruret nedir orada? Yani ne işin var senin 5 yıldızlı otelde? Gavurlarla aynı toplantıya niye katıldın sen? Yani Guatemala'da bir insanın tarihin en ağır işkence seanslarından biriyle karşılaştığında ifadesi takiyeyi gerektiren ve ruhsat boyutunun açılmasına, şeriatın o boyutunun ele alınmasına izin olabilir. Sen 5 yıldızlı 7 boynuzlu otelde ne işin vardı bir defa? Kim dedi sana İslam adına git oraya katıl? Ya politik konuşmayı bilmiyorsan, 2 tane mikrofonu görünce kalp krizi geçirecek kadar heyecanlanıyorsan katılma. Öbür taraftan bakıyorsun, 500-600 tane, 1000 tane neyse, bir Müslüman gruba cuma günü vaaz ediyorsun. Hoca efendi, bu Maide suresi yok mu Kur'an'da ya? Senin Kur'an'ın yanlış mı yazıldı? Maide suresinden sen hiç söz etmiyorsun Kur'an'dan. Hep analara babalara itaat ayetlerini buldun. Sen başka ayet yok mu bu Kur'an'da? Ya var ama işte, ne işte, bunun iştesi nerede? Niye gizliyorsun Allah'ın kullarından ayetleri? Mealden oku sadece. Seni görevlendirip sana maaş veren Diyanet'in mealini al, mealden oku bu ayeti. Niye okumuyorsun? Ya çıkınca caminin önündeki çay ocağında cemaat seni kuşatma altına alacak tabii. Çok baskı, cemaat, ihtiyarlar. Her biri 20 sene önce emekli olmuş 70 yaşında ihtiyarlar, korkunç bir baskı altında. Füzeyle saldıracaklardı camiye neredeyse ihtiyarlar. O da baskı. Ya bu baskının, yani azimetin ruhsat olan bölümünü devreye sokmayı mucip olan şeyin boyutu, Guatemala'da da baskı, 7 boynuzlu otelde de baskı, caminin çay ocağında da baskı diye adlandırılıyor. Bu baskı ne menen bir şeydir ki mübarek? yani canını isteyen herkes baskı altında olduğunu düşünüyor. Bunun fıkıh boyutunu ele almamız gerekiyor. Ele alacağız inşallah. Bunun bir fıkıh boyutu var. Nedir ikrah? Neye ikrah diyoruz? Yani bir şeyi baskı altında tutma. Fıkıh deyimiyle ikrah-ı mülci. Yani insanı takiyeye yönlendirecek. Dinin ruhsat olan boyutunu kullanmaya ehil hale getirecek nedir? Bunu mütalaa edeceğiz. Şüphesiz ele alacağız inşallah. Ama her halükarda dinin iki boyutu vardır. Azimet boyutu vardır, ruhsat boyutu vardır. Buna pratikten örnekler verdiğim zaman, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye yerden göğe kadar bağırarak haykırmak azimettir. Ve Allah'ın kullarından istediği şey de azimet sahibi olmaktır. Göğsün gere gere, öyle tesbihi cübbenin altına gizleyerek değil, haykıra haykıra, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye haykırmak, her sokağı, her dükkanı, her ticaret merkezini ezan okunur hale getirmektir adeta. Bir toplumun Müslümanlığı neyle ölçülüyor? Ezanın o toplumdaki haykırılışıyla ölçülüyor. Ezan susturulduğu zaman İslam gidiyor toplumdan. Namaz kılınıyor olsa bile. Bu nedenle İslam'ın şairindendir deniyor ezan için. Ne demek şairindendir? Yani İslam'ı simgeleyen değerlerden birisidir. Dolayısıyla bir köylü İslam devletinde biz ezan dinlemek istemiyoruz diye bir direniş yapsalar, o köyün imha edilmesi dinen caiz hale geliyor. Namaz kılmasalar imha edilmeleri gerekmiyor. Ezan susturuyoruz dedikleri zaman imha edilmeleri gerekiyor. Çünkü namaz kılmamak tembellik, eşeklik, neyse isimlendirirsen isimlendir. Ama ezan karşıtlığı dine karşı dirençtir. Namaz kılmamak dine karşı direnç değildir. Ezan dinin bütününü temsil ediyor. Namaz ise ibadet boyutunu temsil ediyor. Bir Müslüman her tavrıyla ezan mantıklı olması, her yerde eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Allahu Ekber diye haykırması, yani ezan gibi konuşması azimettir. Ama Müslümanın ezan mantıklı olamayacağı yerlerde bulunabilir mi? Bulunabilir. Mesela Birleşmiş Milletler'de Müslümanlar adına çıkan birisi, durun la bir ezan okuyayım bir dinleyin deyip, işte bütün İslam şairini size öğreteceğim diyemeyebilir. Orada insan hakları diye bir kılıfla konuşabilir. İslam tarihi diye bir kelime kullanabilir. O bölümü ruhsat bölümüdür dinin. Ama aslında Allah, devam edin, yüksek sesle konuşun, cihattan konuşun buyurmuştur. Ruhsat diye bir bölüm de getirmiştir. Bunu namaza da bu şekilde yansıtabiliriz. Benim namaz vaktim geldi, ben namaz kılarım demek azimettir. Yahu bu namazımı bunlar hissederse beni öldürecekler, çünkü öldürülecek Müslümanı arıyorlar. Guatemala'da mesela. Ama ezanların okunduğu bir ülkede namazını gizlersen, bu ruhsat mıdır? Eğer nüfus kağıdında Müslüman yazdığını bildiği halde seni işe aldılarsa bu insanlar, ben namaz kılarım abi diye şeften izin almaya utanabilir mi bir Müslüman? Otobüste yolculuk yaparken, kaptan ezan vakti geldi ve biz Müslüman olarak bu otobüse bindik diyemeli mi, dememeli mi? Demese ruhsatı kullanmış olur mu? Eğer Çin'de, Çin zulmü altındaki bir yerde otobüs yolculuğu yapıyorsa, ben namaz için durmanız gerekiyor dediği zaman hemen ihbar edilip fişlenecekse namazı gizleyebilir. Dinin ruhsatı devreye girer. Ama hem seçimlerde herkesin dindar olduğunu Mevlana'dan ve menkıbeler naklettiği bir ortamda, yani herkes Mevlana'cı, herkes Yunus Emre'ci seçim zamanlarında, demek ki din bir güç orada. böyle bir yerde çaktırmayayım namaz kıldığımı derse bu bir ruhsat mıdır? Böyle ruhsat olabilir mi? Sözümüzün başına dönüyoruz. Dini kim koyduysa o ruhsat verebilir. Buradaki sıkışıklık sana izin vermemi gerektiriyor. Ben sana izin verdim. Allah'ın diyebileceği bir sözdür. Dini koyan başka, Kur'an'ı indiren başka, şeriat getiren başka ama ruhsatı kul getiriyor. Böyle bir şey olamaz. Bu dinin kendi iman edenlerinin elinden pazarlanması demektir. Bu ucuz dindarlıktır. Bu insanlık bile değildir. Ne biçim din ki bu? Hiçbir fedakarlığa gerekmiyor onun sahibi olmaya. Dindar, sadece dindar olduğunu söylüyorsun. Hiç ekonomik, siyasi, lojistik bir bedel ödemiyorsun sen. O zaman bu insanlık bile değil ki dindarlık olsun. Burada özellikle tekit ettiğimiz şeyi tekrar vurguluyorum. Biz Allah'ın şeriatına hiçbir şekilde ilave getiremeyeceğimiz gibi, namazı 6 vakte çıkaramayacağımız gibi, namazı 4 vakte de indiremeyiz. Ayakta kılınacak namaz buyurduğu zaman Allah Teala, biz bunu oturarak kılarız da diyemeyiz. Allah der. Ayağın ağrıyorsa oturarak kıl der. Başın dönüyorsa oturarak kıl der. Şeker hastasıysan şu şekilde oruç tutmayabilirsin der. Mesela hac ibadeti, gel Mekke'de göreyim seni, Arafat'ta göreyim buyurmuştur Allah. Ya bizim işimiz çok, şimdi bir sürü işçi çalıştırıyoruz. Bu kadar sıkıntı altında gitmesek de olur. İşçilerden birine hadi git gitsin benim adıma hac yap diye vekalet verip gönderebilir mi? Yani notere gitmiyorsun, noteri ayağına çağırıyorsun. Hacca da gitmeyip hacca da bir Arap göndersek olmaz mı filan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü Allah seni görmek istiyor. Sen gidemeyecek durumda olabilirsin. Bunu da o belirliyor bu sefer. Gidemeyecek durumda kimdir? Kimin yerine vekil kabul edeceğini de kendisi belirliyor. Demek ki dinimizin azimet bölümü var, ruhsat bölümü var. Azimet bölümü de, ruhsat bölümü de, Allah'ın, ancak Allah'ın ve sadece O'nun belirleyebileceği, peygamberinin de O'nun adına belirleyebileceği şeylerdir. Burada dinimizin belli ruhsatlar ihtiva etmesi, dinimizin, yani bizim şeriat olarak bildiğimiz şeylerin belli ruhsatlar ihtiva etmesi de dindardır, dinin içindendir dediğimiz zaman bir miktar şöyle bir anlaşılma olur diye endişe ediyorum. O anlaşılma şudur. Şimdi dinden ruhsat, yani dinin esnemesi, yani dinden sanki taviz almak gibi bir konu konuşulduğunda, yani Allah'tan daha merhametli kulları olabiliyor bazen. Yani Allah'ın merhametinden fazla, nasıl ya, niye taviz veriyorsun dinden? Hayır. Allah'ın ruhsatını kullanmak, emrine uymaktır. Bu sebepledir ki Ebu Hanife ve talebeleri seferilikte 4 rekat namazı 2 rekat kılmayıp 4 kılmayı kerih görmüşlerdir. Olmaz böyle şey demişlerdir. Çünkü Allah bir şeyi izin verdiyse o izni kabul etmemek edep dışıdır. En azından edep dışıdır. Yani Allah seferiysen 2 kıl demiştir. 4 rekatlı namazı, yok yok, daha fazla da kılabilirim demek, edep dışı bir harekettir. Çünkü Allah, azimetlerine, azimet olarak önümüze koyduğu şeylere, uymamızı emrettiği ve bundan razı olacağı gibi, ruhsat olarak karşımıza çıkardığı şeylere, uymamızı da, bizden ister, ve bunu da Allah razı olacağı bir iş olarak bizden ister. Eğer mümin kendine göre hep zorlara uyacağım derse, bile bile bataklığa girmiş olur. Bu hususta özellikle ben size ayet numaraları vereyim. Ayetlere girip burada vakti uzatmayalım. Bakara suresinin 185. ayeti, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor ayetinde. Demek ki dinin yer yer esnetilebilen bölümleri var. Ama bu bölümleri 7 yıldızlı otel toplantısındaki ahenk bozulmasın diye biz belirleyemeyiz. Kendi mezhebimiz, şialığımız vesairemiz güçlensin diye diğer Müslümana karşı kendimiz oluşturamayız. Takiyye de ruhsatlardan bir ruhsattır. Alanını Allah belirleyebilir. Kul belirleyemez. Bakara suresinin 286. ayeti, La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah herkese ancak kaldırabileceği şeyi emreder. Namazı ihtiyar, hasta kaldıramayacaksa Allah bunu emretmiyor demektir. Yatarak namaz kılabilecekse yatarak kılmayı emrediyordur. Dinin genel mantığını anlamaya çalışıyoruz burada. Dinin genel mantığı kula zorluk çıkarmamaktır. Din kaldırılabilir, taşınılabilir bir yüktür. Bunu kaldırılamaz, taşınamaz hale getirdiğinde belli şartlar, o şartlarda din kendine yeni şekil verecektir. Mesela namaz örneğini işte sık sık kullanıyoruz. Abdest örneği, abdestsiz hiçbir şekilde namaz olmaz ve belli ibadetler abdestsiz kabul olmuyor. Ama su bulunmayınca din otomatik olarak ruhsat getiriyor. Teyemmüm bir ruhsattır. Teyemmüm dinin ruhsatlarından biridir. Su olmadığı zaman da, senin kolunu yıkayacak takatin bulunmadığı zaman da teyemmüm ruhsatı hemen devreye girer. Bunu kullanıp kullanmamak diye de bir şey yok. Kullanmak zorundasın. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'te oruç konusunda emzikli kadın veya emziksiz kadın, herkes oruç tutmak zorundadır. Ama çocuğunu emziriyor, sahurdaki yemeğiyle de öğleye kadar göğsünde süt toplanmıyorsa bir kadının, sen ertele bu orucu diyor Allah. Bu Allah'ın getirdiği bir ruhsattır. Yani o emzikli kadına getirdiği bir ince ayardır Allah-u Teala'nın. Bu ayarı kadın kendisi getiremez. Hoca, müftü getiremez. Kim getirir? Allah getirir. Peygamberi getirir. Emzikli kadına neden? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kula kaldıracağından başka bir yük getirmez Allah. Emzikli kadına çocuğunu at dese, ananın çocuğunu atması mümkün değil. Aç da olsan bunu emzireceksin dese, süt gelmiyor göğsüne. Nasıl emzirecek? O zaman ne yapıyor Allah Teala? Çocuğu atmakla orucu bozmak arasında orucu bozma ruhsatını getiriyor. Dinde böyle yerine oturmuş bir mantık var. Bu mantığı anlayınca sıkıntı olmuyor. Hac suresinin 78. ayetinde, bu ayet numaralarını özellikle veriyorum, böyle bir konuyu tararken elimizde kaynak olarak bulunsun. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Haracı, sıkıntı demektir. Haracı, sıkıntı. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Allah dinde size bir sıkıntı getirmemiştir. Dinde sıkıntı yoktur. Peki, sıkıntı getirmemiştir derken, ben çok sıkılıyorum. Bir dakika. Senin keyfine göre bir hayattan söz etmiyoruz biz. Senin keyfine göre değil bu. Normal insan standartlarına göre, sen bireysel baz alınarak değil, normal insan standartlarına göre bir sıkıntı var mı burada? Var. Onu Allah kaldırır, merak etme. Ben çok canım sıkılıyor. Sen canın sıkılmayacağı bir balkona çık, orada bir soğuk su iç, keyfine bak. Öyle o kadar da değil. Keyfe göre değil ama bunaltacak şekilde de değil. din bunun ortasında. Çok basit bir misal. Mesela kadınların tesettürü konusunu çapraz bir örnek olarak ele alalım. Kadınların tesettürü konusu Allah'ın emirlerindendir. Hem de hiç taviz verilmez emirlerden birisidir. Bir kadın evleniyor. Kocası onunla evleniyor. Sonra bakıyor ki erkek kadın tesettüre girmiyor. Evlenip nikah masasından sonra nasıl olsa bu adamın karısı oldum diyor. Şu kıyafet, bu kıyafet kendini serbest zannediyor. Şimdi bir erkek kadının ahiretini kazanıp kazanmamasından sorumlu. Bu kadın tesettürlü olmamakla ahiretini kaybediyor. Ve Müslüman bir erkeğin eşi. Müslüman bir erkeğin eşi tesettürsüz dolaşıyor. Bu Müslüman erkek ne yapacak? Normalde ya tesettür ya babanın evine der diye düşünüyoruz. Şeriat böyle emretmiyor. Nikahlı olsalar bile erkeğin buna gücü yetmeyeceğini biliyor. Bir kadının tesettürü konusu ancak devletin müeyyideleriyle pratik yer bulabilir. Ne baba ne de koca kadına tesettür hükmedemez. Dolayısıyla tesettürsüz bir karının vebaliyle sen yanacaksın cehennemde demiyor şeriatımız. Ne diyor? Bu senin laçkalığın yüzünden mi oldu? Hayır. Razı mısın? Bizim karı da güzel görünüyor ama tesettürsüz ama güzel görünüyor diyor musun? Deyyüzlük var mı sende? Yok. Bir sıkıntı yok. Nasihat et. Rica et. Bütün maaşımı sana vereyim, istediğim bir kıyafeti aldı. Buna rağmen giymiyor. Sen mesul değilsin diyor. Boşama nedeni mi bu? Hayır, boşama emri değil bu. Bu nedenle boşaman da gerekmiyor. Kadın tesettürlü değil diye boşanman gerekmiyor. Ama böyle bir kadının çocuklarımın anası olmalarını istemem diyorsan onda haklısın. Böyle bir kadınla Müslümanlar beni görmesin diyorsan onda da haklısın. Zaten boşamanın bir engeli yok senin önünde. Bu nedenle boşanırsan bir vebal altına girmezsin. Ama bu kadını ayağının altına al güzel bir döv demiyor şeriatımız. Sen buna muktedir değilsin, bunu halledemezsin diyor. Bu bir iman meselesidir. Bunda ise iman sıkıntısı var, Allah korkusu sıkıntısı var veya nefsani zafiyetlerini aşamamış bu kadın. Dolayısıyla senin dayağınla olur bir iş değil bu. Kadını dövme nedenlerinden değildir bu. Kadını dövme nedenlerinden değil. Neden? Çünkü erkeğin evlenmesinin sonuçlarından biri değildir tesettür. Yatak odası ve bir kadından erkeğin bekleyeceği şeyler evlenmenin nedenlerindendir. Bunlardan bir tanesi kavga konusu olabilir. Ama tesettür imanla, Allah için kadının yapması gereken şeylerle ilgilidir. Peki biz burada şimdi neye örnek verdik? Durup dururken kadınlarla ilgili bir konuyu niye gündeme getirdik? Yani din neye azimet diyor, neye ruhsat diyor? Pratikte sen ne yapabilirsin bir Müslüman olarak? Ne yapamazsın aslında? Bunun en çarpıcı örneklerinden birini gündeme getirmek istedik. Bu gündemde nedir? İşte kadın tesettüre girmiyor. Girmiyorsa al baltayı gir canına demiyor sana şeriat. Çünkü bunu baltayla halledemezsin bu işi. Rica edersin, yalvarırsın, kabul eder etmez. Ayrı bir konu bu. Sabredersin bir sene, iki sene. Yok ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. İlk mahkemede boşanırsın o zaman. Yahut da boşama hakkını kullanırsın. Ama bu konu evlilik ilişkilerinde erkeklik gösterilecek konulardan biri değildir. Mümin nezaketiyle, mümin hiyerarşisiyle çözülebilecek sorunlardan biridir eğer çözülecekse. Bu peki, şimdi asıl bağlantı kurmak istediğim konuya, böyle bir kadınla bir arada yaşamayı tesettür emreden bir dinin neresine oturtuyoruz? Tesettür dinin azimet bölümüydü. böyle bir kadınla bir Müslüman erkeğin rızası olmadığı halde, kerih gördüğü ve iğrendiği halde, belli sosyal şartlardan dolayı yaşama mecburiyetinde kalmasına ruhsat diyoruz. Burada küçük bir parantez açıyorum. Ha, dinin demek ki böyle bir ruhsatı var. Zaten öğretmen, memur vesaire, bizim de böyle bir hayat yaşamamız, yükselmemiz için, toplum içindeki kimliğimiz için de zaten gerekliydi. Ruhsat da var. Ya din ne güzel elhamdülillah ya. Din dediğim böyle olacak işte. Diyorsa bir Müslüman içinden, Allahu alimun bizatü sudur, göğüsleri Allah biliyor. Kimin niye, neden razı olduğunu sadece Allah bilir. Bu işin ayrıntısı bu şekilde. Ama kim için? Benim rızam yok. Bunu iffetsizlik kabul ediyorum. Ahlaksızlık kabul ediyorum. Fakat ne edeyim? Evliliğimizin 20. senesinde bu kadın kıyafetini çıkardı. 3 tane, 4 tane çocuğum var benim. Bu toplumda ben ne yapayım? Dedim. Bunu Rabbim gördü. Öbür tarafta da şey, dinde böyle ruhsatlar varmış dedim. Bunu da Rabbim gördü. Allah dış pratiğe göre mi, göğüslerdekine göre mi karar veriyor? Göğüslerdekine göre hüküm veriyor Allah. Mesele yok, hiçbir sıkıntı yok o zaman. Bu ruhsatı kul kendi kendine mi üretti? Yoksa Allah'ın açtığı bir ruhsat kapısından sahte mazeretlerle mi girdi? Bunu biz belirleyemeyiz. Mesela çok basit bir misal. Seferilik durumunda, yani kendi vatanından, oturduğun yerden 90 kilometre uzakta ki bir Müslüman oruç tutmaz. Bir Müslüman Ramazan orucunu tutmak istemiyor. Bunun için de mesela memurlar böyle bir görevden kaçacakları zaman hemen ne yapıyorlar? Rapor alıyorlar. Memurun işi hep asan zaten. Rapor olur, rapor. Müslüman bir devlette oruç tutmama raporu nasıl alınır? Kolay kolay doktor onu veremez. Mürtet diye cezasını yer alimallah, bunu oruçla oynuyor diye büyük ceza yer. Ne yapıyor bu sefer? Gidiyor bir otobüs firmasına, ben size sürekli İstanbul'dan Ankara'ya yolcu taşıyayım diyor. Ama ne hikmetse hep Ramazan'da şoförlük yapmak istiyor. Peki bu adam Ramazan'da Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya yolcu taşıyor. Oruç tutmayabilir mi? Tutmayabilir. Neden? 90 kilometrenin üstünde bir mesafede yolcu taşıyor adam. Hatta tutmasa daha da memnun oluruz. Kazaya neden olur çünkü. Peki bunu Ramazan, ona göre Ramazan sendromundan kurtarmak için yapıyorsa, hiç iman etmese ne diyebiliriz ki biz adama? Aslında iman etmediği halde sakal bırakıp ben Müslümanım dedi. Yok yahu, kalp röntgeninde sen öyle görünmüyorsun, iman görünmüyor kalbinde mi diyeceğiz? Elbette kimsenin iç dünyasına giremeyeceğiz biz. Orucu tutmamak için Ramazan'da şoförlük yapıyor bu adam. Mesela Ramazan ayına kadar şoför çalıştırıyor, Ramazan'da kendi gidiyor direksiyonun başına. Bu bir hile, hile, evet hile. Hileler ahirette çözülecek. Nahnu nahkumu biz zavahir. Biz dış görüntüye bakarız. Dış pratiğe uyuyor mu bu? Yani kurallara uygun mu? Uygun. Allah bunun sırrını biliyor. Cezasını da Allah verir. Yani bunun ruhsat boyutu bize göre, velen bu hain bir casusluktan bunu yapıyor. Allah bu ruhsat kapısını açtı. Bu da bu kapıdan hain niyetlerle giriyor. O ve Allah. Bizim girecek bir boyutumuz yok bu işte. Buradan, bu bütün örneklerden, çapraz sağdan soldan topladığım örneklerden, takiye gibi büyük risk taşıyan, içindeki imanı gizleten, imanın sana beyaz dediği halde senin siyah dediğin bir tavırda, Müslüman bu takiyeye yani içinde olmayan bir şeyi konuşmaya, ikiyüzlülüğe diyebileceğimiz tavra niye başvurabilir? Bana ne, sana ne? İman meselesi bu. Aslında daha sonra izah edeceğimiz boyutta bir sorun yoktu ortada. Sadece koltuğunu korumak için takiye yaptı. Sadece makamını korumak için, sadece akrabası arasında şirin görünmek için, sadece masraf etmemek için, sadece çocuğu o kolejden atılmasın diye takiye yaptı. Bunlar kulların hesabına girmez. İman etmek veya etmemek, ancak Allah'ın muhasebesinde olduğu gibi, aynı şekilde bir Müslümanın yersiz takiye uygulaması veya daha ucuz atlatılabilecek, haşa haşa, mesela Allah yoktur, ben inanmıyorum Allah'a demek bir takiye uygulaması olabilir. Değer miydi Allah yoktur demeye? Değmez miydi? Haç takmaya, onlarla beraber şarap içmeye değer miydi bu taviz? Değmez miydi? Ne uğruna yaptık bunu? Mesela çok basit bir örnek ileride zikredeceğiz inşallah. Mesela hapis tehdidi. Hapis tehdidi bir tehdit midir? Ya 5 ay hapis yatarsın, mesela Çin'de olduğu gibi, ya da çocuğuna Muhammed ismini vermezsin dendiğinde, 5 ay hapis mi yatayım, çocuğuma Muhammed ismini verip dikkatleri üzerime mi toplayayım gibi bir seçenekle karşılaştığında Müslüman, fukaha diyor ki, çok enteresan, mesela Merginani'den aklıma kalmış bir örnek, kimine göre hapis tehdit değildir diyor. Olan 2 ayda tatil yaparız ya, atsınlar bizi hapse diyen insan da var. 2 gün gözetim altında kalsa ailesi dağılacak kadar risk taşıyan insan var. Yani ölümün dışındaki hiçbir alternatif, ölüm dışındaki hiçbir alternatif, %100 herkes için pratik uygulanabilir bir şey değildir. Yani yakacak kömürü bile olmayan bekar bir adam 6 ay hapiste yatsa, oho, külü alıp geri çıkacak. 5 tane çocuğu o hapse girmesi halinde sokağa düşecek, evinin elektrik parası ödenemeyecek bir Müslüman içinse hapis daha başka anlam ifade ediyor. Dinimiz yüreklerin dinidir. İman yüreklere oturur ve yüreklerden kaçar gider. Kimsenin yüreği kimsenin kalemiyle ölçülemez. Yüreklere hükmeden Allah'tır. İman vardır, gram tavize yanaştırtmaz. İman vardır, Kabe yıkılsa hissetmez. Takiyeyi de böyle bir yere oturtacağız. Herkesin canı tatlı, malı tatlı, çocuğu tatlı, keyfi tatlı. İman da tatlı, iman da kıymetli. Sattı Kabe'yi. Kabe'yi sattık ama bizim evde kiradan kurtuldu. İman meselesi. Algılayış meselesi. Bu sebeple takiye gibi riskli bir konuda bu riske değer mi değmez miydi herkesle Allah arasındaki bir sorundur. Ama fukahamız ne için değer ne için değmez diye ölçüler koymuşlardır. Bu ölçüleri yeri gelince tekrar edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.